Ayrım 38, Danimarkalı Yem, Henrik Brun, sayfa 408. Bogdan'ın tek yapacağı şey cinayet gecesi Michael'ın dairesinde olmadığını, oraya başka bir gün bilgisayarı almak için gittiğini söylemek olabilirdi. Gittiğinde bilgisayarın orada olmadığını da söyleyebilirdi. Ama bilgisayar ondaydı ve geride kalan izleri silmek açısından o bilgisayar altın değerindeydi. Bilgisayarın her yerini didik didik edip başkalarını derde sokabilecek şeyleri silmiş, bilgisayarı geride bıraktıkları izleri izleyebilmek için kontrol listesi olarak kullanmışlardı. Hala ortada dolaşan bir şahit olduğunu bu şekilde fark etmişlerdi. Bogdan yakalanırsa tüm açıklamalarını yerle bir edebilecek bir şahit. Helle Madsen, Michael Jensen'e bir mesaj yazıp o pazar akşamı Michael'ın dairesine buluşmayı önermişti. Apartman girişinde karşılaştığı kadın oysa onu teşhis edebilirdi. Bugün akşama kadar Bezigrad'daki hücre evinde gizlenmiş, bütün gün Metlika sınır kapısında arkadaşlarının yakalandığı operasyonla ilgili haberleri takip etmişti. Onun fotoğrafının da medyada yayınlanıp aranmakta olduğunu açıklaması an meselesiydi. Bu gerçekleşince de Helle Madsen polise gidip bu adamı Michael Jensen'in apartman girişinde gördüğünü söyleyecekti. Bütün gün havanın kararmasını bekleyip Helle Madsen'i ortadan kaldırmanın planını yapmıştı. Televizyonda Sanya oyuncularının Turbo Diskote'ye gidip galibiyeti kutlayacaklarını duymuştu. Bu da Bogdan'ı diskoteye kılık değiştirerek gidip o hengamede Helle Madsen'in işini bitirmeye esinlendirmişti. Allah'ın cezası, Kettle Brandt onu görmüştü diskotekte. Artık önünde sadece 5-10 dakika zamanı vardı. Yanındaki bıçağı Helle'ye saplayamazsa oradan kaçması gerekecekti. Bir kez daha Helle Madsen'e baktı ve şüpheye kapıldı. Acaba apartman girişinde gördüğü kadın gerçekten o muydu? Yoksa başka bir kadınla mı karşılaşmıştı? Helle Madsen'in gönderdiği mesaja fazla mı anlam yüklemişti acaba? Neden Helle Madsen'in gerçekten oraya gelip gelmediğini kontrol etmemişti? İçinden bir ses çok büyük bir hata yapmakta olduğunu söylüyordu ona. Diskotekte kadını öldürmek bir yana, kaçamaz ve yakalanırsa ömür boyu hapis cezası onu bekliyor olacaktı. Üstelik bir de yanlış kişiyi öldürmüşse. Hayır, geri çekilip en kısa zamanda oradan kaçmaya bakmalıydı. Aniden kendisini kurtaracak adamın barda yaklaştığını gördü. Miloš Grankeviç. Sanki onu Tanrı göndermişti. Bir adım atıp maskenin altından olanca sesiyle bağırdı. ''Miloš, benim, ben, Bogdan, çıkar beni buradan.'' Ketil bir an Bathed'in Miloš Grankeviç'e bir şeyler söylediğini sandı. Ama yüzünde maske olduğu için net görememişti. Bir saniye sonrasında Grankeviç elini kaldırıp Bathed'in başına vurdu. Yoksa boğazına mı vurmuştu? Bathed yere yığıldı. Grankeviç yakaladı Bogdan'ı diye bağırdı Ketil. Gradu'yu kolundan çekip oraya doğru yürüdü hızla. Bogdan'ın yere düştüğü noktaya ilk Ketil ulaştı. Çevresindekiler ne olup bittiğinin farkında değillerdi. Sadece barın yanındaki birkaç kişi bir adamın yere yığıldığını görmüşlerdi. Bogdan yüzünde maskesiyle yerde yatıyordu. Yanında da paramparça olmuş yarım litrelik bir bira bardağı vardı. Yatışına bakılırsa fazla içkiden devrilip düşmüş bir adama benzeyebilirdi. Kan yoktu hiçbir yerde. Ketil gülümseyerek Grankeviç'e baktı. O anda Grado da yanlarına geldi. ''Ben hallettim.'' dedi Grankeviç Grado'ya. Grado eğilip yerde yatan adamın yüzünden maskeyi çıkardı ve eliyle boğazından nabzını kontrol etti. Bogdan ölmüştü. Ketil de yerde yatan ölüye bakıyordu. Bogdan bu. Otobüste Ketil'i takip eden adam. Michael Jensen'in katili Bogdan. Birden Ketil'in gözlerinin önünden bir sis perdesi havalandı. Helle'ye baktı. Helle'nin hayatı artık tehlikede değildi. ''Boğazına mı vurdunuz?'' diye sordu Grado. ''Evet, ordudan kalma eski bir alışkanlık. Bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için vurdum.'' dedi Grankeviç. Grado uzun ve ciddi bakışlarla Grankeviç'i süzdü, sonra cep telefonunu çıkardı. ''Yakaladık adamı Siliç, barın yanında ama ölü. Hemen bir ambulans çağır.'' dedi Grado telefonda ve cesedi kontrol etmeye başladı. Adamın üzerinde telefon yoktu, tabancası da yoktu ama pantolonunun ön cebinde sustalı bir bıçak vardı. Etraftakiler de yerde ölü bir adamın yattığını fark ettiler. Cesedin etrafında olayla ilgilenen birkaç kişi olduğunu gören kalabalık hiçbir şey yapmadan beklemeye başladı. Diskotekteki diğer konuklar hiçbir şeyin farkında olmadan yüksek sesle çalan müziğe uygun dans etmeye devam ettiler. İki ambulans görevlisinin ellerinde sedye ile tuvalette kanlar içinde yatan kişiyi almaya gitmeleri de kimsenin ilgisini çekmedi. Siliç ve adamları da geldiler. Bogdan'ın cesedini girişe taşıyıp ambulansa indirmemiz gerekiyor. Merdiveni kullanacağız. Zor olacak ama kimsenin fark etmemesi lazım. Laiko ve Ivan taşısınlar. Siliç yanındaki adamına dönerek çağır onları dedi. Siliç'in adamları masada oturan iki koruma görevlisinin yanına gidip kulaklarına bir şeyler fısıldadılar. Adamlar önce şaşırdılar. Kısa bir süre tereddüt geçirdikten sonra Helle'nin arkasındaki masadan kalkıp Bogdan'ın yattığı yere geldiler. Helle de o anda ayağa kalktı ve iki parmağını dudaklarına götürerek sigara içmek için dışarı çıkacağını gösterdi. Helle'nin takım arkadaşlarından biri daha ayağa kalktı. Grado ve Siliç bir süre fısıldayarak konuştular. Ardından Grado Grankeviç'e dönerek, ''Miloş, senin ifadeni alıp rapor tutmamız gerekiyor. Ölümle sonuçlanan bir olay bu. Senin ifadeni ben alacağım. Diğerleri pratik işleri ve formaliteleri halleder. Seni karakola götürecekler. Ben daha sonra gelip ifadeni alacağım. Sonrasında da şehirden ayrılmaman gerekiyor, anlıyorsun değil mi?'' dedi. ''Tabii anlıyorum. Her şey kuralına uygun yapılmalı.'' dedi Grankeviç. Konuşmalarında hem resmi hem samimi bir hava vardı. Birbirlerini çok iyi tanıyan iki kişi bir anda dramatik ve beklenmeyen bir olayla karşı karşıya gelmişlerdi. ''Gidelim mi?'' dedi Siliç Grankeviç'e. Ivan ve Laiko da gruba katılmışlardı. Hepsi başlarını salladı. İki Sova ajanı Bogdan'ın cesedini yüklenip orta bölümden geçerek kapıya yöneldiler. ''Ben Grankeviç'le iniyorum. Bogdan'ın cesedi ambulansa yerleştirildiğinde Ivan ve Laiko Grankeviç'i polis merkezine götürürler. Ben 15 dakikaya dönerim.'' dedi Siliç Grado'ya. Siliç Grankeviç'in sırtını sıvazlayarak onun da aşağı inmesi gerektiğini işaret etti. Grado da çevreden olayı görenlerle konuşmaya ve bazılarının isimlerini ve telefonlarını not etmeye başladı. 10 dakika kadar sonra Ketil'e döndü. Ketil şaşkın bakışlarla olayı izliyor, aynı zamanda bir adam ölmesine rağmen partinin nasıl hiçbir şey olmamış gibi devam edebildiğine şaşırıyordu. ''Onu canlı yakalamalıydık.'' dedi Grado. ''Evet, Grankeviç'in onu öldürmesine hiç gerek yoktu. Görebildiğim kadarıyla Bogdan elinde birayla geri döndü, bıçağını çekmemişti.'' dedi Ketil. ''Bogdan'ın Michael'ı öldürüp öldürmediğini öğrenmek kolay olmayacak. Soruşturmayı en yükseklerde yapmaktan başka çaremiz yok. Österreicher, şansımızdan Helle Madsen kocasının telaşlanmasına yol açabilecek bir şey fark etmedi. Telefon dinlemesi bir sonuç verse bari. Siliç kabul etti dinleme yapmamı.'' dedi Grado. ''Peki ya Grankeviç?'' diye sordu Ketil. Grado hiçbir şey söylemeden birkaç kez başını sallamakla yetindi ve ardından ''Önce sıkı bir sorgudan geçireyim, sonra da oturup düşünelim. Mantığa uymayan bir şeyler var.'' dedi. ''Helle'nin hayatının tehlikede olduğu konusunda bana hak vermelisin.'' dedi Ketil. ''Haklısın, iyi tahmin. Bogdan'ın Helle'nin cinayeti gördüğünü düşünmesi akla yatkın geliyor. Ama Helle cinayeti göremedi ki.'' ''Peki ya bilgisayar? Onu hiçbir zaman bulamayacağız.'' ''Çete üyeleri ötmeye başlarlarsa buluruz.'' ''Mantığa uymayan başka bir şey daha var.'' dedi Ketil. ''Neymiş?'' ''Bilgisayar Bogdan'daysa ve Helle'nin Michael'a yazdığı mesajı görmüşse, örneğin Michael'ı balkondan aşağı attıktan sonra, neden Österreicher ve Helle'nin evine girip onların bilgisayarına baksın?'' ''Belki Österreicher'in belgelerine bakmak istemiştir.'' dedi Grado. ''İkisi de bu işin içindeyse bu akla yatkın gelmiyor.'' dedi Ketil. 5 dakika kadar ikisi de bir şey söylemeden durdular. Bogdan'ın yığıldığı yerden biraz uzaklaştılar. Yerde olayla ilgili hiçbir iz yoktu. Güvenliği sağlanacak delil de yoktu. Grankeviç Bogdan'ı öldürmüştü. Birçok kişi de olayı görmüştü. Grankeviç kendi de söylemişti. Orta kısımda keçi sakallı korumayla siliç göründüler. Olay yerine yöneldiler ama herhangi bir inceleme yapmak gibi bir niyetleri yoktu. Belki bir operasyon bitince böyle yapmak gelenektendi ya da başka bir nedeni mi vardı acaba? Kettle daha fazla dayanamadı ve ne olursa olsun diye düşünerek ''Siliç, sen seyahate mi çıkıyorsun?'' diye sordu. Siliç kaşlarını kaldırdı. ''Evet, yarın.'' dedi. ''Ne yapacaksın, nereye gideceksin?'' ''Neden soruyorsun?'' ''Çünkü ilgimi çekiyor. Sen nereden biliyorsun?'' ''Benim de kendimce yöntemlerim var.'' dedi Kettle gülümseyerek. Siliç dudaklarını bükerek bir süre ne cevap vereceğini düşünürcesine Kettle'a baktı. ''Brüksel'e gideceğim, Avrupa Birliği'ne.'' dedi. Siliç'in biraz daha ayrıntı vermesini bekler gibi bir sesle ''Evet.'' dedi Kettle. ''O kadar büyütülecek bir şey değil. Avrupa Birliği'ndeki Slovenya delegasyonuna bu son operasyonla ilgili bilgi vereceğim. Yarın yapılacak bir toplantıya hazırlanmalarına yardımcı olacağım. Slovenya'nın insan kaçakçılığıyla mücadelesi konusunda sunum yapacaklar.''
''Ne zaman planlandı bu?''
''Toplantı aylar önce planlanmıştı. Benim görevim oradaki arkadaşlarımızın tam donanımlı olmasını sağlamak. Slovenyalı yetkililerin de ne kadar kararlı ve profesyonel olduğunu bizim üyeliğimize şüpheyle yaklaşanlara anlatacaklar. Şansımıza taptaze ve başarıyla tamamlanmış bir operasyondan bahsedeceğim onlara.'' dedi Siliç.
Kettle Siliç'in ne kadar büyük bir hazır cevaplılıkla bunları söylediğine şaşırarak ''Haksız sayılmazsın.'' dedi. ''Bu zamanlamada rastlantı mıydı acaba? Yoksa tüm bu olan bitenin onun da fark edemediği çok daha derin bir anlamı mı vardı?''
''Bu şebekenin diğer kısmı ne olacak peki? Drakovic ve arkadaşları zincirin son halkasıydı herhalde. Sadece Slovenya'dan geçişi sağlayan unsurlardı.'' dedi Kettle. ''Doğru, tabii bunların arkasında Sırbistan'da da adamlar var. Oradaki meslektaşlarımıza da gerekli bilgileri veriyoruz. Ama onlar görevlerini yaparlar mı yapmazlar mı bilemem.'' dedi Siliç.
Her şeyi kuralına en uygun şekilde yapan bir adam olup çıkıvermişti birden.
''Ahtapotun bir ya da iki kolunu kopardık diyebilirim ama başı hala bir yerlerde yaşıyor ve oralarda daha çok ahtapot var. Biz şimdilik bu kadarını başarabildik ve bu da amacımıza çok iyi hizmet ediyor.''
''Hepsi bu kadar mı? Bütün amaçlarınıza ulaştınız mı?'' diye sordu Kettle.
''Evet, şimdilik. Avrupa Birliği'nde Slovenya'ya güveni tazeledik. Üstelik diplomatlarımızın Hırvatları kötülemeleri için ellerine daha çok malzeme verdik. Artık birlik koridorlarında Hırvatların ne kadar beceriksiz olduğu konuşulacak.'' dedi Siliç.
''Nedenmiş o?''
''Biz onların Avrupa Birliği'ne katılmalarını elimizden geldiğince geciktirmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca onların hazır olmadığını gösteren bilgi topluyoruz ve diplomatlarımızı bu bilgilerle besliyoruz.''
İğnes görününce konuşma yarıda kesildi. İğnes yanlarına geldi. Grado da onlara katıldı. ''Merhaba.'' dedi İğnes.
''Merhaba.'' diye cevap verdi Kettle.
Kettle bir yandan derin düşüncelere dalmış orada duruyor, öte yandan iğnesi görmenin mutluluğunu yaşıyordu. ''Adamı halletmişsiniz.'' dedi İğnes.
''Evet ama birçok şeyi ispat etmek zor olacak. Elimizde bu işin içinde Österreicher'in de olduğunu gösteren delil yok. Sen daha bir şey yazma, tamam mı?'' dedi Grado.
İğnes kollarını iki yana açarak kinayeli bir üslupla ''Soruşturmanın gittiği yere kadar gitmemiz gerekiyor.'' dedi.
Sanya Genel Merkezi, Ljubljana. Josip Österreicher bilgisayarını açtı ve köşedeki tuvaletin lavabosundan bir bardak su doldurmak için yerinden kalktı. Ofis çok sakindi, tüm bina sakindi. Bugün pazardı ve çalışanlar pazar gününü önemli bir tatil günü gördüklerinden kimse işe gelmezdi. Kendisi de pazar günleri çalışmazdı ama bugün bir istisnaydı. Helle Turbo diskotekte eğleniyordu. Arkadaşlarıyla birlikteydi. Bunda telaşlanacak bir şey görmüyordu. Üstelik konuşup barışmışlardı. Artık bundan sonra kendisini kıskandıracak bir şey yapmazdı Helle. Etrafında bu kadar insan varken başka biriyle öpüşmeye de kalkmazdı herhalde. Kendini güvende ve mutlu hissediyordu Josip Österreicher. Takımı Viborg'u yenerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanmış, amacına ulaşmak için çıktığı yolda karşısına çıkan bir engeli daha aşmışlardı. Sırada IHF kongresi vardı. Yarın sabahtan itibaren kartlarını en iyi şekilde oynaması için çok iyi hazırlanması gerekiyordu.
Artık delegeleri etkileyecek başka bir yöntem bulması lazımdı. Kadın gönderme olanağı ortadan kalkmıştı. Aynı zamanda Grankevich'in verdiği sözde durması gerekiyordu. Birkaç güne kalmaz Ines Sivonik'in haberi gazetede yayınlanınca kararlı bir şekilde Grankevich'le anlaştığı gibi Michael Jensen'in hareketini kınayacak ve böyle bir şeye asla müsaade etmeyeceğini açıklayacaktı. Tüm senaryoları gözden geçirdi. Tek tehlike Grankevich'in gazeteci Sivonik karşısında tutunamayıp ötmesiydi. Öyle yaparsa kendisini de bok çukurunun içine çekerdi Grankevich. Böyle bir şey olursa fahişe kadın sipariş ettiğini kabul edecek ama iyi niyetli bir insan rolünü oynamaya devam edecekti. Hata yapan o değildi ve olayın içine bir pezevenk olarak katılmamıştı. Sadece Hotel Riviera'nın bazı fahişeler için iyi iş olanağı sağlayan bir yer olduğuna dikkat çekmişti. Aynı zamanda kendisinin bu işlerde zorla alınıp satılan Moldovyalı kadınların varlığından haberi olmadığını söyleyecekti. İddialara karşı iddialar ortaya dökülecekti ve böyle bir durumda güvenilir bir insan olarak tanındığı için kazanan kendisi olacaktı. Turbo Diskotek Ljubljana. Olay yerine toplanan insan sayısı artmaya başlamıştı. Vanya'da Ketil ve sorgulamalardan tanıdığı Grado'yu görünce yanlarına geldi. Ketil Vanya'ya kısaca gülümsedi ve Vanya ile İğnes'i tanıştırdı. Aynı zamanda İğnes'e dönüp parmağını dudağının üstüne koyarak Vanya'ya ölen kişinin Michael'ın katil zanlısı olduğunu söylememesi gerektiğini işaret etti. İğnes anladığını gösteren bir şekilde başını sallayarak Vanya ile konuşmaya başladı. İğnes'in ben bu olayda Ketil'le birlikte çalışıyorum dediğini duydu. Ketil Grado'yu kenara çekti. Diskotekteki gürültü sayesinde kimseye duyurmadan rahatça konuşabileceklerdi. Grado şimdi beni iyi dinle. Michael öldürüldüğü gece onu telefonla arayan kimdi diye sordu Ketil. Onu kimse aramamış. Elimizde çağrı dökümleri yok mu? Siz ne biçim iş yapıyorsunuz? Var tabii, olmaz mı? Ama o akşam trenden aranmasının dışında onu hiç kimse aramamış. Sen de muhtemelen o öldükten sonra aramışsındır. İlk aradığını duymamış, ikinci aramanı da o öldükten sonra yapmış olmalısın. Yani ölümünden hemen önce onu hiç kimse aramamış mı? Hayır, çağrı dökümlerine göre arayan olmamış. Evde sabit numaralı telefon da yok. Artık Ketil istediği bilgileri elde ettiğini düşünüyordu. Balkanlarda bir yer. Önündeki küçük fincana kahve doldururken bir sigara yaktı. Gözünün önüne gelen çirkin görüntüleri silmeye çalışıyordu. Belli aralıklarla o görüntüler geliyor, onu saldırganlaştırıyordu. En kötülerini aklından çıkarıp olan biteni analiz edebildiği günler çok geride kalmıştı. Ama artık şimdi yeniden bunu başarabiliyordu. Savaş kaderini değiştirmiş, hayatına yön vermişti. İlk başta bazı başka kadınlarla birlikte yakalanmış, Hırvat çiftçilerin terk ettikleri çiftlik evlerinde ve boş okul binalarında seks kölesi olarak kullanılmışlardı. Bu duruma gelmesinin tek sorumlusu savaştı. Azgın erkekler gün boyunca ırzına geçiyorlardı. Bu adamlar arasında Sırplar ve yabancılar vardı. Darko'ya yaptıkları ödeme karşılığında gelip onunla birlikte oluyorlardı. İkinci aşamada ise hayatını kurtaran yine savaş olmuştu. Kaçmaya karar verdiği gün Hırvatların karşı saldırıya geçip Vukovar'ı geri aldıkları gündü. Bu yüzden Darko ve adamları onları başka bir yere taşımaya karar vermişlerdi. Birdenbire atılan el bombaları içinde bulundukları kamyonun çok yakınlarına düşmeye başlayınca adamlar kaçıp kadınları kaderlerine terk etmişlerdi. Bir anda serbest kalmışlardı. Birleşmiş Milletler'in ve kendi vatandaşlarının koruması altındaydılar artık. Darko'yu mutfakta ekmek bıçağıyla öldürmesi def resmin sadece küçücük bir ayrıntısıydı. Hayatına devam etmesini engellememesi gereken bir gereklilikti. Namusuna el uzatan erkek ölmeyi hak ediyordu. Onlardan nefret ediyordu. Sadece onlardan değil, erkeklerin hepsinden. Artık erkeklere asla güvenmeyeceğine, onu yüzüstü bırakmalarına asla izin vermeyeceğine kendi kendine söz vermişti. Tecavüz çocuğu olsa da Vanya'yı sevmişti. Vanya'nın ne suçu vardı? Michael'ı da sevmişti. Adam gibi güveneceği tek erkekti Michael. Onun içini dışını çok iyi biliyordu. Acaba gerçekten biliyor muydu? Akşam yemeğinde aklı başka yerlerde gibiydi. Fazla konuşmamıştı onlarla. Normal değildi bu. Kopenhag'a gidip onun da hayatta güvendiği bir başka erkek olan arkadaşları Ketil'i ziyaret edecek olmasının dışında bu sessizliğinin bir başka nedeni olmalıydı. Hayır, Michael yola çıkacağı için tuhaf davranmıyordu. Kopenhag'a gitmek için aslında acele ediyordu. Başka bir şey vardı. Bilmemesi gereken başka bir şey. Bu tür şeyleri hissederdi. Artık rahatsızlık verici şeyleri uzakta tutmasını becerebilen bir makine olduğu günler çok gerilerde kalmıştı. Başka birini mi bulmuştu? Sandalyeden kalktı, bedenindeki tüm kanın beynine hücum ettiğini hissetmeye başladı. Sefere çıktığı zamanlarda da kendisini hep aldatmış mıydı? Çaresizlik içinde ceplerini karıştırmaya başladı. Nereye kaybolmuştu bu lanet olası anahtar? Tatil bir bahane miydi? Vanya'yı Ljubljana'ya bıraktıktan sonra metresiyi de mi buluşacaktı? Gözleri karardı. Hole doğru yürürken bayılacak gibi oldu. İçi neredeyse fokur fokur kaynıyordu. Bunu onun yanına bırakmayacaktı. Holdeki saate baktı. Mantosunu giydi. Cebini bir kez daha kontrol etti. Anahtar cebindeydi.
38. ayrımın sonu. Sayfa 419.